Bir varmış, hiç yokmuş. Çocuklara, büyüklere hikayeler, masallar ve müzikler. Hazırlayan ve sunanlar Memo Sağlam, Hande Tecik Öztürk ve Tuğba Zehra Sağlam.
Günaydın. 95.0 Açık Radyo'da bir vermiş hiç yokmuş programıyla karşınızdayız. Bugün program ortaklarım Hande Tecik Öztürk.
Günaydın.
Ve Tuğba Zehra Sağlam.
Günaydın.
İle birlikte Martin Heidegger'in Böceği kitabını okuyacağız. Bu bir yine felsefe kitabı. Yazarımız Jan Marchand, illüstratörümüz Matthias Agiu. Metsi'nden çıktı. Küçük Filozoflar serisinden. İstanbul 2012. Basım tarihi.
Evet.
O zaman başlayalım.
Başlamadan önce bence ki zaten yazara ve illüstratöre geri döneceğiz ama önemli bir çevirmen karşımızda. Necmiye Alpay. Kitabın çevirmeni de Necmiye Alpay. Oldukça önemli biri. Bunun üzerine de zaten konuşuruz. Evet, başlayalım.
Martin, azap içinde bir ruh gibi. Mezarlıkta kabuğunu sürüklemektedir. Doğduğundan beri böyledir o. Kendi kendine dünyada ne yapmakta olduğunu ve özellikle bir gün öleceğine göre bu dünyaya ne diye atılmış olduğunu sormaktadır. Bir gün yok olacaksa bütün her şeyin nedeni var olduğunu merak eder. Hatta bütün bu soruları neden sorduğunu da sorar kendi kendine. Derler ki diğer hayvanlar gibi böceklerin de kendi ölümlerine dair en küçük bir fikirleri yoktur. Solup giden çiçekler gibi ölüp giderler.
Ölüp giderler. Ama bizim zavallı Martin hiç öyle değildir. Gece olup tanıdık nesneler karanlığa gömüldüğünde, her şey sessizliğe bürünüp ağır ve tuhaf bir hal aldığında, odasındaki komodin, yatak ve masa gözden kaybolduğunda kendini yalnız hisseder. Fena halde yalnız. Böyle zamanlarda iç geçirir. İyi ama benim ne işim var burada? Daha küçücük bir böcekken ölüm olasılığı kafasını kurcalıyordu. Yatağının altında canavarlar, olmadık fırtınalar, bir yığın korkutucu şey olduğunu hayal ediyor, başını yorganın altına saklıyor, anne ve babasını çağırıyordu. Sorun çözülüyordu ama ertesi geceye kadar. Çünkü canavarlar ortadan kaybolsa da ölüm olasılığı kaybolmuyordu. Artık çocuk olmadığından yorganı başına çekmiyor, sabahlara kadar uykusuz kalıyor, sinir tellerinin her biriyle hissediyor ki burada olmak, dünyaya atılmış olmak çok tuhaf bir serüven. Artık korkmuyor, kaygı duyuyor. Çok zor geçen bir gecenin ardından bir kış sabahı Martin mezarlıkta yol almaktadır. Tanıdığı bir salyangozun da oradan geçeceği tutar.
Martin koşmaya başlar ve akmakta olan öt suyunu atlar. Herhalde kara ormandan kopup gelmiş bir çiçek parçasına ilk öt tutunur. Ustabaşının bağışlarıyla alarma geçen askerler kıyıya gidip gelmektedir. Böcek karıncaların çılgın kargaşasından uzaklaşır. Önce küçük bir tür parçasına, sonra bir elma çekirdeğine tutunur ve eski bir marul yaprağının üstünde biraz sürüklenir. Sadık hizmetkarların küçük toplumdan ve onların gürültülü parlak modernlik şantiyesinden, asitten ve hareketlerden, öyle söyleniyorların uğultusundan uzakta, Heidegger'in yumuşacık cesedinin sessizliği içinde yol alır. Birden bir girdaba kapılır bu sal. Akıntı hızlanır Martin'le birlikte. Neyse ki Martin girdap yutmadan karşı kıyıya tutunmayı başarır. Kıyıya tırmanır Martin. Karıncaların oyununa kendini kaptırmış olduğuna hala inanamamaktadır. Bu fanatiklere yardım etmiş olduğu için kendine fena halde kızar. Uzandığı yerde küçücük kanatlarının biraz kurumasını bekler. Kaburgalardan oluşan bir gök kubbenin altında çürümenin nefis kokuları içindedir. Et yığınları, kurumuş kan, yağlı hücreler ve bitki damarlarından olma çalılar Martin'in etrafında fantastik ağaçlıklar oluşturmaktadır. Gerçekten de neye girişsem beni düzmece bir varoluşa daldırıyor. Peki bu durumda kendim olmak için yapılacak ne kalıyor bana? Her zaman olduğu gibi bir yanıt peşinde dolaşıp durmak mı gerekiyor? Bu şekilde bilincinin ve hataların içinde sondaj yapıp duran Martin, o tuhaf ormanın içlerine daldıkça dalmıştır. Parçalarını kökleri kaptırır. Başını alçak dallara çarpar, karanlık yerlerde kaybolur. Bütün doğa oradadır. Gizli, yararsız, korkutucu, neredeyse tiksinti verici. Nihayet Martin aydınlık bir düzlüğe ulaştığında dünya önünde yeniden açılır. Dünya varmış. Düzlüğün ortasında küçük bir grup kurtçuk ağır ağır kıvrılmaktadır. Pırıltılı, şahane ve dingin diller. Halkaları sessizce birbirine deyip geçmektedir. Birden içlerinden biri kafasını kaldırır ve sorar. Gelen kim? Dost mu? Görme engelli olan kurtçuk yanıt duymak için ne yöne döneceğini bilmez. Dost der Martin. Epey yorgun bir halin var. Nereden geliyorsun? Karınca yuvasındaydım. Korkunç bir şey yaşadım. Tehlikenin olduğu yerde yeşerir kurtarma gücü der bir başka kurtçuk başını kaldırarak. Martin'in gözleri fal taşı gibi açılır. Kurtçuk arkadaşına seslenerek bravo sevgili Hölderlin der. Martin de ki sen burada ne arıyorsun diye sorar. Şu soruma yanıt arıyorum. Neden buradayım? Ama bana yardımcı olabileceğinizi sanmam. Güle neden sorulur mu? Açmak tomurcuğundadır onun. Ne kendine döner bakar ne de sorar gören var mı diye. Çakır bir başka kurtçuk. Diğeri alkışlar. Yaşa! Silesius.
Can Can, koş
Evet.
Can Can. Şöyle Can Can'cığım, güzel bir kitap okuduk. Tam da böyle biliyorsunuz uzaktan bağlanıyoruz biz. Minik böyle bir teknik hatamız oldu. Hop, internetten düşüverdik. Hemen Can Can'ın seçtiği bölümü ben takip etmek istedim ama Can Can bitirmedim. Sen bizi bir oraya alsana ya şey. Salyangozla dolaşırken Martin'in salyangozla karşılaşma anı var ya, orayı sana bıraktım. Hadi orayı sen de bir seslendir.
Şuradasın. Salyangozla karşılaştığı anı istiyor aslında.
Tam 8. 8. sayfayı bize oku, onun üstüne konuşalım, olur mu? Senin
Altta
seçtiğin
kalmış.
bölüm.
Tamam, okudu.
Ben
Şuradan
okudum.
başlayabilirsin. 8'le başlayabilirsin. Sonrasında konuşmaya. Hande'nin de seçtiği bölüm var. Nedenlerimizi açıklayarak sonra zaten konuşacağız. Çok zor geçen bir gecenin ardından birkaç sabah Martin mezarlıkta yollanmaktadır. Tanıdığı bir salyangozun da oradan geçeceği tutar. Ne bu halin Martin? Başına bir felaket mi geldi? Felaketlerin en kötüsü sevgili Epikür. Doğdum ve öleceğim. Yahu sen hiç değişmeyeceksin. Durumdan aynı şeyleri geveleyince gel benim gibi yeni yolunu çiz. Kaygısız olmayı, senin gibi yaşamayı çok isterdim. Bilemezsin sevgili dostum. Bundan kolay ne var? Hayatta olduğumuz sürece ölüm bizi ilgilendirmez. Öldüğümüzde ise artık burada olmayacağımızdan üzüntüsünü de çekmeyeceğiz. Böyle tasalanmanın anlamı yok. Herkes bir gün ölecek. Ölüm bizi ilgilendirmez. Herkes bir gün ölecek. Biliyorum. Buna karısı bana daha önce de söylemişti. Ama ölümü gerçekten düşünseydin böyle demezdin. Değil Nermat. Ölüm deme bana. İyi bilirim ben onu. İnan ki az kadavra görmedim. Yeğenlerinden biri son nefesini bir kavanozun içinde verdi. Bir diğeri kaynar suyun içinde. Kaç akraban gazla boğuldu, yakıldı. Kaçı çekirgelerle, kuşlarla hem oldu. Hayatta yarım düzine kardeşimi erimiş sarımsaklı tereyağını yüzerken gördüm. Bizim ailede cenaze kıtlığı yoktur. Dolayısıyla sana bir kez söylüyorum.
Günü gelir ölünür. Dert etmemek lazım.
Ya.
Hande,
Evet.
kitabın önündeki bilgileri okumak ister misin bize?
Olur şöyle ama yayın evi güzellemesi yapmak istiyorum.
Metis.
Aslında bu bir seri, küçük yani dizi, küçük filozoflar dizisi ve böyle filozofların hikayelerini anlattıkları bir seri yapmışlar. Toplamda 30 tane kitap var sevgili dinleyenler. O seriden biri Martin Heidegger'in Böceği. Şöyle bu kitaplar neden felsefe serisine giriş yaptık? Evet birazcık bunu düşündük aslında. Hem kitaplıkta da vardı, seçildi ve düşünüldü. Karar verdik. Hem felsefeye giriş hikayelerini çok güzel anlatmışlar, hem çok temel kavramlardan bahsetmişler. Çok güzel resimlenmiş ve bir de birlikte okunan kitaplar diye düşündüğümüz zaman aslında tam da annelerle, babalarla, öğretmenlerle, arkadaşlarla birlikte okuyup tartışabilmek için çok ideal kitaplar bunlar. Yayın evinin Metis kitabın sayfasından takip edebilirsiniz. Dönem dönem o kadar güzel indirimler yapıyorlar ki ayrı ayrı setler olarak ulaşabilirsiniz. Bu kitapların hepsinin baskısı var. Geçen hafta Einstein'ın Işığını okumuştuk size. Bu hafta Martin Heidegger'in Böceğini okuduk. Aslında Heidegger kim? Birazcık ondan söz edebiliriz önce. Çünkü kitabın başlığı o, ismi o. Martin Heidegger'in Böceği. Martin Heidegger 1889 ve 1976 yılları arasında yaşamış Alman bir filozof ve varlığın anlamı nedir sorusunu tekrar bu sorunun unutulduğunu öne sürerek tekrar tartışmaya açıyor. Yani gündeme taşıyor. Varlığın anlamı nedir sorusunu kendi çağında yeniden düşünüyor. Ve en önemli bir kitaplarından biri Varlık ve Zaman kitabı 1927 yılında yayımlamış. Bu kitap tüm filozoflar tarafından çok fazla ilgi görmüş. Bir de bahsettiği bir konu var. Bu kitap bağlamında önemli bir konu. Buraya tekrar döneriz. Dünyaya fırlatılmaktan bahsediyor Heidegger. Yani diyor ki biz kendimiz seçmiyoruz. Dünyanın içinde kendimizi buluyoruz. Onun için her gün daha fazla kaybolmuşuz ve her gün daha çok kendimizi bulmaya çalışmalıyız diyor. İnsan dünyada olmayı ya da bulunduğu şartların içinde kendini buluyor. Bu yüzden buna dünyaya fırlatmak demiş. Bu çok hoş. Bu dünyaya fırlatma halinin temelinde aslında ve varlığın yani varoluşun temelini sorgulayan, düşündüren bir kitap. Yazar çok iyi yazmış. Çünkü yazarımız Jan Marchant, umarım doğru telaffuz ediyorum, bir felsefe doktoru. Almanya'da doğmuş ve yaşıyor. Brest'te yaşıyor. Brest, Marchant'a göre bu kentin mimarisi insanlara yaşarken ölümü anlama fırsatı sunan bir mimariymiş. Sonra şehrin böyle biraz fotoğraflarına baktım. Gerçekten tabii ki bunu anlayamadım. Anlayabilmem mümkün değil. Yaşamış olmam gerekli. Jan Marchant aslında çok fazla çalışma yapıyor. Bu yayının şöyle Metis yayınlarından çıkan birçok felsefe dizisinin yazarı aynı zamanda. Sanıyorum 3-4 kitabın yazarı kendi. Çocuklarla çalışıyor, üniversitelerde çalışıyor, okullarda çalışıyor. Hatta tiyatro oyunlarını böyle uyarlıyor. Tiyatroyu da çok seven bir yazar. Çizer Matthias Arago'yu Strasbourg Dekoratif Sanatlar Resimleme Bölümü mezunu ve Lyon'da yaşıyor. Küçük güzel böcekler çiziyormuş. Öyle tanıtılmış. Ve çevirmen Necmiye Alpay, senin girişte söz ettiğin şu şakayı çok seviyormuş. İlk kez karşılaştım ben bu şakayla. Yine neler çeviriyorsunuz? Çevirmenler arasında hep böyle şakalar olurmuş ve ön söze bunu yazmış işler.
Evet, tabii ki sevgili Necmiye Alpay'ı Açık Radyo oldukça yakından tanıyordur ve biliyordur. Takip etmişizdir zaten hep beraber. Yaşadığı son olaylar sonrasında önemli bir dil bilimci. Kendisi bir 68 kuşağı zaten. Bununla birlikte kendisine büyük bir hayranlığım var, dil bilimci. Güzel kaynaklar çevirmiştir bize, güzel kitapları vardır. Buradan da büyükleri tabii ki, eminim Açık Radyo dinleyicileri zaten Necmi Abay'ı takip ediyorlardır da, yine de okunması gereken bir çevirmen olduğunu da söylemek isteriz.
Evet.
Evet, çok fazla süremiz olmadığı için şimdi biraz kitaba giriş yapalım. İzniniz öncelikle sadece şunu söylemek isterim. Martin Heidegger'in kitabı neyi anlatıyor? Evet, bu haftaki felsefe kitabımız varoluşçuluk üzerine gidiyor. Varoluşçuluk nedir? Yani 19. yüzyılların sistematik felsefeye karşı olarak çıkışı ile beraber varoluşçuluk ilkesi üzerinden gittik. Böyle bir kavramı genç arkadaşlara, dün biz ki bir okuma yaptık Memo ve arkadaşı. Bugün arkadaşı aslında bizimle beraber sevgili Demir. Güzel bir sohbet oldu. Kitabın içerisinde çeşitli isimler var. Tıpkı Albert Einstein'ın Işığındaki kitaptaki gibi.
Bir şey söyleyebilir
Tabii
miyim?
ki önce bu isimlerden sonra sana bırakacağım zaten.
Hayır, ben şimdi şöyle, ben bu kitap hakkında pek bahsedebileceğimi düşünemiyorum da. Çünkü ben felsefe kitaplarında, çünkü ne sorsam cevap var kitapta. Nasıl bir soru
Mı
sorsam.
acaba? Peki, ama buradaki işte şey kavramı şu. Şimdi birazdan ona gireceğim. Zaten Hande de eminim sana sorular hazırlamıştır. Ben de hazırladım. Kitapta geçen isimleri hızlıca geçelim. Çünkü şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu kitap serisinde sadece aslında Heidegger'den bahsetmiyor, Martin'den bahsetmiyor. Kimden bahsediyor? İşte Hölderlin'den bahsediyor. Sileus'tan bahsediyor.
Epikür'den bahsediyor.
Epikür'den bahsediyor. Zaten Epikür'ün ortaya attığı bu Epikürcülükten doğan bir Martin'in gidişi, ikisinin farklı görüşleri, haz ve duygu ve mutluluğa giden Epikür var.
Epikürlülüğün ne olduğunu anlatabilir miyim?
Tabii ki eğer dün bunun üzerine biz biraz okurken, okuma yaparken işte güzel yanı Hande'nin de söylediği
Hatırladığım
hani
kadarını
beraber
söyleyeyim.
okuma kısımları işte burada çok güzel yansıyor. Yani kitapta evet Dostoyevski, Nietzsche, Sartre yok ama okuma yaptığınız zaman zaten bunları konuştuğunuz zaman bunları da değiniyorsunuz. Yani çocukların birebir derinlemesine kitap okumasa bile mutlaka kulağında bir yerde bir küpe oluşuyor. Peki
Hatırladığım kadarını söyleyeyim mi?
Epikür mü?
Evet.
Tamam. Hadi söyle bakalım. Epikürcülük.
Epikürcülük bir yol izlenimi galiba. Epikür
Epikür diye bir adam var.
diye
Evet.
bir adam var.
Hı.
Hatta galiba artık Epikür diye bir bilim dalı da oldu.
Hayır.
Sosyal bilimler. Yok mu?
Epikürcülük var.
Evet.
Epikür'ün evet felsefesi
O şey Epikür
yani. Hı. Hı.
bir yol izlenimi sağlayan, mutluluğa, özgürlüğe, saygınlığa bir yol izlenimi sağlayan bir şeydir. Nasıl? Yol izlenimidir.
Doğru. Yani insan doğru.
Birini
İnsan yapısı gereği hüzünden, kederden kaçarak haz ve mutluluğa gidişi ne biz epikürcülük diyebiliriz toparlarsak yani yüzeysel olarak. Peki Memo,
evet.
kitap varoluşçuluktan, var olmaktan bahsediyor ya. Yani.
Evet.
Bunu da çok güzel yayın öncesi Hande'yle konuştuk biraz. Tabii böcek üzerinden orayı Hande'ye bırakacağım o yorumlamayı. Kuruyor olması çok güzel de. Varoluşçuluk sence ne? Neyi sorguluyor?
Varoluşçuluk mesela genellikle ergenlik döneminde şey yapılan, yani varoluşçuluk dediğim
Ben o zaman yaşıyorum diyorsun.
işte hayır, ben yaşıyorum, ben buradayım, ben niye benim diye
Hı.
kendi kendimize konuştuğumuz, benim yerime neden başka biri olmadı, ben niye benim diye
Var olma
sorun,
sebebim ne?
evet,
Dün çünkü
neden ben seçildim diye soruları varoluşçuluk soruları Olabilir mi?
Olabilir. Neden olmasın? Tam da bu noktada olabilir. Dün çünkü siz Demir'le konuşurken tam da bizim sorduğumuz sorular dediniz. Peki bunun cevabı ne?
Cevap derken
Buldunuz mu cevabını? Neden
soru neydi?
varsınız?
Ha,
Neden varız? Niye bu dünyadayız?
bilmiyorum.
Tabii bu kitapta da diyor ya, bunları soruyoruz ama bunu neden sorduğumuzu da soruyoruz.
Varoluşçuluk demiş ya kitapta.
Evet.
Sizce o yüzden mi mezarlıktalar?
Ha, evet, şimdi bu kısım işte bu kısmı Hande'ye bırakacağız. Çünkü mezarlıkta oluşları ölüm
Hatta
kavramı.
mezarlık müdürleri
Ben
başkanın mezarlıklar neden var?
yani varoluşçuluk sana göre, peki kitapta şey soracağım, sonra Hande'ye bırakalım neden mezarlıkta kısmında. Varoluşçuluk neymiş? Yani neden, nasıl yorumlamış
Sen
var olmayı insan üzerinden?
varoluşçuluk bir aslında bir düşünme bilimi.
Felsefe zaten düşünme bilimi.
İşte
Onun evet.
varoluşçulukta varoluşçuluk felsefe gerektirir. Felsefe de düşünce bilimi gerektirir. Yani düşünüyorsunuz. Yani ben o yüzden varoluşçuluğa bir düşünme bilimi diyorum.
Peki bir şey söyleyeyim. Kafan karıştı mı?
Biraz.
Güzel. Felsefe de bunu yapar zaten. Biraz kafa karıştırır.
Evet.
İşte.
Hızlıca bir kitaptan bahsedebilir
Tabii
miyim?
ki lütfen, çok isterim.
Kitabın ne olduğunu aslında.
Hı.
Şimdi bir tane Martin diye bir böcek var. Bir tane de Martin diye bir adam var.
Yani
Ma
aslında
ma aslında Martin ölü. Öldü. Mezarlıkta gömülü. Martin diğer Martin'i, insan olan Martin'in içine giriyor. Ve bakıyor ki onun içinde bir hayat var.
ama kitap çok özel. Kitapta şöyle ayırıyor. Böceğe Martin diyor. Adama da Martin demiyor. Heidinger diyor.
O yüzden Martin Heidegger'di. Tamam. Heidegger'in içine giriyor ve Heidegger'in içinde bir yaşam olduğunu görüyor. Ama öyle organlarla falan değil. Böceklerle yaşam. Kırmızı ve normal karıncalar arasında bir savaş aslında. Evet.
Yolculuk ederken bir
Evet.
karınca ile
Evet.
karşılaşıyor ve kahverengi karıncaların, evet, ne
Evet.
diyor kırmızı karıncalar için kahverengi karıncalar?
Kırmızı karıncalar için kahrolsun kahverengi karıncalar falan diyorlar.
Kırmızı karıncalar, uçan karıncalar diyor. Bizi
Evet.
yiyecekler diyor. Ve bunu diyen kim?
Kahverengi karıncalarda. Kraliçe.
Kraliçe.
Karınca.
Peki kraliçe karıncaya diğer karıncalar nasıl davranıyorlar?
Çok iyi davranıyorlar onlara. Dün de hatta böyle bir şey konuştuk. Şey diye gittik. Sizce neden ona böyle davranıyorlar? Diye Demir bir soru sordu bize. Biz de şöyle bir cevap verdik. Çünkü kraliçe onları
Ben
yaratan
vermedim, sen verdin,
ha.
evet.
Çünkü kraliçe onları yaratan, onları büyüten, onları eğiten biri olduğu için kraliçeyi çok seviyorlar. Yani kraliçe orada herkesin annesi.
Peki bir şey soracağım. Heidinger'de, ay pardon, Martin'de böcek olmaya ve karınca olmaya karar veriyor. Onlar da koloride
O da
yaşamak
koloninde
istiyor.
yaşamaya başlıyor.
Peki sonra oradan gidiyor ama, değil mi?
Evet çünkü
Neden?
aslında işler çok kötü gidiyor diye düşünüyorlar da çok iyi gittiğini söylüyor. Sonra
Peki sence iyi mi gidiyor? Yani her karıncanın bir işi var ve sadece o işi yapmakla görevli.
mesela onun dışında başka işler yapsalar daha verimli olabilir.
Ama yapmıyor.
Evet.
Çünkü neden? Bir ne var orada? Bir şey oluşturmuşlar, değil mi? Yani sadece o işi yapmakla onlara bir rol verilmiş, bir görev verilmiş. Farkında mısın? Bir kimlikleri var. Peki Martin sorguluyor. Ben neyim? Kendi kimliğini ve kişiliğini arıyor aslında, değil mi? Özünü arıyor. Ben niye buradayım? Niye geldim? Sonra diyor ki, ben bir karınca olayım diyor. Ama bakıyor, diyor ki, ben karınca değilim. Ben diyor istifa etmek istiyorum diyor. İzin veriyor mu oradaki şey, ustabaşı
Hayır.
diyecektim. Neydi anne?
Ustabaşı. Ustabaşı. Evet, ustabaşı.
İzin veriyor mu?
Vermiyor, sinirleniyor. Ona asitli bir tükürük atıyor ve Martin kaçmaya başlıyor.
Ha. Peki Martin ne yapmış oluyor? Peki sence?
Kaçıyor yani.
Yani o sistemi ne yapmış oluyor sence?
Zarar vermiş oluyor.
Zarar vermiş oluyor, yoksa o sistemi eleştirmiş mi oluyor sence? Ben bu sistemde yapamıyorum ve gitmek istiyorum diyor.
Evet. Aslında evet. Evet.
Bu sistem bana uygun değil ve ben buradan gitmek istiyorum. Doktor diyor ki gidemezsin. Kraliçe karınca da diğer karıncaları gidemezsin diyor. Herkes böyle bir hıttır hıttır robotlaşmış bir halde çalışıyorlar. Doğru bir şey mi bu?
Değil.
Belki de buradan doğaya çıkmış olabilir mi sence?
Olabilir belki. Neyse biz çok
Peki.
konuştuk. Bir de Hande ablacığım
İçimde
dedi ki.
bırakacağım. Peki varoluşçuluk neye karşı çıkmıştı? Sistematik felsefeye karşı. Yani aslında burada karıncalar üzerinden bunu anlatıyor. Hande sendeyiz.
Ne diyeyim ki, bitirdik programı sevgili arkadaşlarım.
Yok
Program.
şeye gir lütfen.
Bir
O
dakika
kısımları
giremem.
lütfen.
Son bir dakika giremiyoruz.
Son bir dakikamız değil.
Aslında
Üç
şöyle.
dakikamız var.
Böyle bir dert. Çok kısa hemen söylüyorum. Bir şey eklemiş olayım. İnsana azap veren şey doğduğu günden beri öleceğini bilmek. Çok temel bir şey bu. Aslında Heidegger'in böceği kendi çocukluğu. Böcek olan şey çocuk, ama birini hayvan, insan olmayan hayvan, birini insan olan hayvan olarak alması, yani biri hayvan, biri insan olarak almasının tek sebebi, can hayvanlar öleceğini bilerek yaşamıyorlar. O yüzden çok rahatlar. O yüzden karıncalar kendi halinde bir şeye hizmet ediyorlar ve öyle dediler deniyor ve onu öğrenmiş oldukları için öyle çalışıyorlar. O yüzden salyangoz zaten öldüğünde ölmüş olacaksın. Yaşamak bu kadar basit diyor karşısına çıkan. Yani hayvanların bilgeliğinden ve hayatı kavrayışından da birazcık ders çıkarmak bu anlamda güzel. Düşünsene öleceği, ama tabii şey, öleceğini bilerek yaşamanın verdiği o var olma hali ve her an kendini bulma halin, seni buradan aklını kullanan, işte zekası olan, bilimi teknolojiyi üreten, canlı kılmış, insan kılmış ve seni de bu besin zincirinde en tepe noktaya getirmiş. Yani biz doğduğumuz günden beri öleceğimizi bilmiş olmamız bize azap veriyor. Martin'in, Heidegger'in çocukluğundan beri dert ettiği soru. Peki o zaman biz neden varız? Madem bir de fırlatıldık buraya, kendi isteğimizle yokuz. Dünyada olmayı biz seçmedik bu şartlarla. Bu şartlara biz fırlatıldık. O zaman biz her gün kaybolmuşluğumuzun içinde kendimizi bulmaya çaba göstermeliyiz. Bunun için son cümlem şu olsun. Kitap söylüyor bunu. Kendini aşmak. Ve o karıncaların öyle söyleniyor tekerlemesinden kurtarmak insanı işte var olmaya tutuyor. Ve ölümün, evet, bir gün bizim yaşamın aslında son evresi, var olmanın son hanesi, son zinciri, tamamlanacağımız şey olduğunu gösteriyor diyeyim. Ve bitirdik.
Evet. Çünkü felsefe olunca da bir program uzuyor. Yani bir kitapla iki program gidebilir aslında. O zaman son cümlemi söylüyorum. Biz de karıncalar gibi biat etmeden varlığımızın varoluş nedenlerimizi araştırarak o yüzden o bölümü seçmiştim. Güzel güzel
Çünkü bütün insanlar için
söyledim.
hayatta aynı. Doğuyorlar, büyüyorlar, ölüyorlar.
Evet, ama bu içerisinde kendi özümüzde doğru olanı yakalayabilmemiz de çok önemli. O maskelerden kurtulup.
Evet. Evet.
Buradan doğuyoruz zaten.
Evet. Bu haftalık programımızın sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Bu hafta Martin Heidegger'in Böceği kitabını okuduk. Yazarımız Jan Marchant. İllüstratörümüz Matthias Argeyui.
Çevirmenimiz Necmi Alpay. Metis
Evet.
yayınlarından çıktı.
Metin'den çıktı. Küçük Filozoflar serisinden. Haftaya yeni bir programda ve yeni bir kitapta görüşmek üzere.
Hoşça kalın.
Hoşçakalın.